eşsiz mahtap. Bütün ülkede şenlikler yapılıyordu. Kralın oğlu evlenecekti çünkü. Koca bir yıl gelini beklemişti. O da sonunda gelmişti işte. Bir Rus prensesiydi. Finlandiya'dan beri altın renk giyinini çektiği bir kızakla yolculuk etmişti. Büyük altın bir kuğu gibi yapılmıştı kızak. Kanatları arasında da prensesin kendisi uzanmıştı. Uzun kürkten pelerini ayaklarına değiyordu. Başında sırmalı küçük bir başlık vardı. İçinde oturduğu kar sarayı kadar solgundu. Öylesine solgundu ki sokaklardan geçerken bütün halk şaşırdı. Beyaz bir gül gibi diye bağırdı insanlar. Balkonlardan onun üstüne çiçek attılar sonra. Prens onu karşılamak için kale kapısında bekliyordu. Menekşe renginde hülyalı gözleri vardı. Altın gibiydi saçları. Prensesi görünce diz çöküp onun elini öptü. ''Resminiz güzeldi.'' diye mırıldandı. ''Ama siz resminizden de güzelsiniz.'' Küçük prenses kızardı. ''Genç bir iç oğlanı biraz önce beyaz bir gül gibiydi.'' dedi yanındakine. ''Ama kırmızı bir güle benziyor şimdi.'' Bu sözler bütün sarayın hoşuna gitti. Tam 3 gün herkes beyaz gül, kırmızı gül, kırmızı gül, beyaz... 5 saat süren devlet şöleni verildi sonra. Prens de prenses büyük salonun en yüksek yerinde oturup duru kristal bir kadehten içtiler. Bu kadehten gerçek sevgili ona yalancı dudaklar dokunursa ansızın kararır, solar, bulutlanırdı. Genç iç oğlanı, kral, kuzey şafağına benzerler dedi. Yalnız çok daha doğaldırlar. Flüt çalışım kadar tatlı oldukları, üstelik ne zaman görecekleri belli olduğu için yıldızlardan bile üstün tutarım onları. Görmelisiniz. Böylece kral bahçesinin ucuna kocaman bir sehpa kuruldu. Sarayın fişekçi başısı her şeyi yerli yerine koyunca hava fişekleri birbirleriyle konuşmaya başladılar. Küçük bir pat pat, ''Dünya sahiden pek de güzelmiş.'' diye bağırdı. ''Şu sarı lalelere bakın bir kere. Kestane fişekleri bile bunlardan güzel olamaz. Yolculuk ettiğime sevindim doğrusu. Yolculuk aklı şaşılacak kadar geliştiriyor. Sonra insanın gururunu da silip süpürüyor.'' ''Büyük bir havan mahtabı, sersem pat pat sende.'' dedi. ''Kralın bahçesi dünya değildir. Dünya kocaman bir yerdir. Her köşesini gezip dolaşman tam 3 gününü alır. Gençliğinde eski bir tahta kutuya tutulmuş olan, kırık kalbiyle övünen bir dalgın çarkı felek, sevdiğin her yer senin için dünya sayılır.'' diye haykırdı. ''Ama sevginin modası geçti artık. Şairler öldürdü onu.'' Durmadan sevgiyi yazdıkları için onlara kimse inanmadı. Şaşılacak bir şey değil. Gerçek sevgi acı çeker, sessizdir. Hatırlıyorum ben bir kere. Neyse şimdi sırası değil. Duyarlılık geçmişte kaldı. Saçma dedi havan maytabı. Duyarlılık hiç ölmez. Ay gibidir. Hep yaşayacaktır da. Örneğin gelinle güvey birbirlerini nasıl da seviyorlar. Benimle birlikte aynı çekmecede kalan kahverengi bir kağıt fişekten duydum bu sabah. En son saray haberlerini biliyor. Ama çarkı felek başını salladı. Duyarlılık öldü, duyarlılık öldü, duyarlılık öldü diye mırıldandı. Bir şeyin çok söylene söylene gerçekleşeceğini sanan kişilerdendi. Katı kuru bir öksürük duyuldu ansızın. Hepsi bakındılar. Uzun bir değneğin ucuna bağlı olan kibritli bir mahitaptan geliyordu ses. Düşüncesini söylemeden önce dikkat çekmek için hep öksürürdü. Ehe ehe dedi hala başını sallayarak. Duyarlılık öldü diye mırıldanan çarkı felekten başka herkes kulak verdi ona. Siyasetle ilgilenen, o bölgenin seçimlerinde önemli bir yeri olduğu için kullanılması gereken deyimleri bilen bir kestane fişeği sırayla bunu frekçilik sanatının bir zaferi olarak gösterdi. ''Fişekçilik, fişekçilik demek istiyorsun.'' dedi bir süslü fişek. ''Fişekçilik olduğunu biliyorum. Çünkü kutumun üstünde öyle yazmışlar. Oradan okudum. Sert bir tonla ''Olmaz, ben frekçilik dedim.'' diye cevap verdi Maytap. Süslü fişek öyle bozuldu ki hala önemli bir kişi olduğunu göstermek için küçük pat patlara çatmaya başladı. ''Diyorum ki.'' diye devam etti Maytap. ''Diyorum ki.'' ''Ne diyordum?'' Havan mahtabı kendinden bahsediyordun diye karşılık verdi. Tabii sözüm böyle kabaca kesildiği zaman ilgi çekici bir konuda konuştuğumu biliyordum zaten. Her çeşit kabalıktan, kötü davranıştan nefret ederim. Pek duygulu bir kişiyim de ondan. Koca dünyada kimse benim kadar duygulu değildir. Buna eminim. Kestane fişeği havan mahtabına duygulu bir insan nasıl bir kişidir diye sordu. Havan mahtabı fısıltıyla... Kendi parmaklarında nasır olduğu için hep başkalarının ayağına basan kişidir diye cevap verdi. Kestane fişeği az kalsın kahkahadan patlayacaktı. ''Hey, neden gülüyorsun?'' dedi Maytap. ''Ben gülüyor muyum?'' kestane fişeği mutlu olduğum için gülüyorum diye karşılık verdi. Öfkeyle pek bencil bir sebep bu dedi Maytap. Mutlu olmaya ne hakkım var? Başkalarını da düşünmelisin. İşin aslında beni düşünmelisin. Ben hep kendimi düşünürüm. Başkalarının da aynı şeyi yapmasını isterim. Duygudaşlık denilen şey budur işte. İyi bir şeydir. Bende de ne kadar istersen vardır. Örneğin bu gece bana bir şey olsa herkesin talihi tersine dönerdi. Prens de prenses de hiç mutlu olamaz. Bütün evlilik hayatları bozulurdu. Krala gelince biliyorum. O da bir türlü düzelemezdi. Doğrusu durumumun önemini göz önüne getirince gözyaşlarımı tutamıyorum. Havan Maytabı eğer başkalarını sevindirmek istiyorsan dedi kendini kuru tutmalısın. Artık kendine gelmiş olan süslü fişek tabii diye haykırdı. Sağduyuya göre herkes için bu böyledir. Maytap'ın gözüne öfke bürümüştü. Herkes için mi? Sağduyu mu dedi. Benim herkesle biri olmadığımı, eşsiz biri olduğumu unutuyorsun. Hayal gücü olmayan kime gidersen git, sağduyusu olduğunu görürsün. Benim hayal gücüm var ama hiçbir şeyi gerçekte olduğu gibi düşünmem. Hep bambaşka düşünürüm. Kendimi kuru tutmama gelince görüyorum ki burada duygulu bir davranış, durumu anlayacak kimse yok. Neyse ki böyle şeylere aldırmıyorum. İnsanın hayata dayanmasına sebep olan tek şey kendinden başka herkesin aşağılık olmasıdır. Durmadan geliştirdiğim bir duygudur bu. Ama hiçbirinizin kalbi yok. Prensle prenses sanki biraz önce evlenmiş gibi burada gülüşüp duruyorsunuz. Küçük bir ateş fişeği iyi ya diye haykırdı. Neden olmasın? Pek sevindirici bir olay bu. Havaya fırladığım zaman yıldızlara da anlatacağım. Onlara güzel gelinden bahsederken nasıl yanıp yanıp sönecekler göreceksiniz. Ah ne saçma bir hayat görüşü dedi Maytap. Ama beklediğim de buydu zaten. İçinde bir şey yok senin. Bomboşsun, kofsun. Prens ve prenses belki yaşamak için ortasından derin bir ırmak geçen kıra giderler. Belki de tek bir oğulları olur. Prensinki gibi güzel saçları, menekşe gözleri olan küçük bir çocuk. Belki dadısı bir gün onu gezintiye çıkarır. Dadı kocaman bir mürver ağacının altında uykuya dadı verir. Belki de çocuk ırmağa düşüp boğuluverir. Ne korkunç bir talihsiz. Zavallılar tek yavrucaklarını kaybettiler. Sahiden de pek korkunç. Bu acıdan kurtulamam artık. Havan Maytabı ama tek yavrucuklarını kaybetmediler ki dedi. Başlarına hiçbir talihsizlik gelmedi. Ben geldi demedim ki diye cevap verdi Maytap. Belki gelir dedim. Eğer tek yavrucaklarını kaybetselerdi artık bu konuda konuşmanın hiçbir faydası olmazdı. Dökülen süt için ağlayan kişilerden nefret ederim. Ama tek yavrucaklarını kaybedebileceklerini düşündükçe tasalı biri oluyorum. Süslü fişek doğrusu da bu diye bağırdı. Şimdiye kadar gördüğüm en tasalılık taslayan kişi sensin. Sen de gördüğüm en kapa kişisin dedi Maytap. Prense olan bağlılığımı da asla anlayamazsın. Havan Maytap'ı onu tanımıyorsun bile diye homurdandı. Onu tanıdığımı hiç söylemedim ki diye cevap verdi Maytap. Tanırsam ona bağlanamam. Onunla arkadaşlık kuramam ki. Kişinin arkadaşlarını tanıması pek tehlikeli bir şeydir. Ateş fişeği sen kendini kuru tutmaya bak dedi. Önemli olan budur. Senin için önemli olduğuna inanıyorum. Doğru diye cevap verdi Maytap. Ama canım ister sağlarım kimse karışamaz. Sonra gözlerinden sadece yaşlar aktı. Değneğinden yağmur gibi yere düşen damlalar az kalsın birlikte bir yuva kurup oturmak için cici cici kuru birer arayan iki böceği boğuverecekti. Çarkıfelek galiba gerçekten de duyarlılığı var dedi. Çünkü ortada ağlanacak bir şey yokken ağlıyor. Arkasından derin derinlik içini çekerek tahta kutuyu düşünmeye başladı. Ama Havan Maytabı'yla süslü fişek hala öfkeliydiler. Seslerinin bütün gücüyle düzenbazlık, düzenbazlık diye bağırıyorlardı. Son derece gerçekçiydiler. Neye karşı gelseler düzenbazlık diye bağırırlardı. Sonra gümüş bir kalkan gibi doğdu ay. Yıldızlar parlamaya başladı. Bir çalgı sesi geldi saraydan. Prens ve prenses dans edenlerin başındaydı. Öyle güzel dans ettiler ki uzun beyaz zambaklar pencereden uzanıp onlara baktılar. Kocaman kırmızı haşhaşlar da başlarını sallayarak tempo tuttular. Eşsiz Maytap'tan başka herkes ödevini başardı. Maytap ağlamaktan öylesine ıslanmıştı ki bir türlü ateşlenememişti. İçindeki en iyi şey baruttu. O da gözyaşlarıyla ıslandığı için işe yaramamıştı. Dudak bükerek konuştuğu için bütün zavallı akrabaları ateş tomurcuklu altın çiçekler gibi fırladılar göğe. Yaşa, yaşa diye bağırdı saraylılar. Küçük prenses sevinçle güldü. Maytap, beni büyük bir gösteri için saklıyorlar galiba dedi. Öyle anlaşılıyor. Her zamankinden de kibirliydi artık. Ertesi gün ortalığı düzene sokmak için işçiler geldi. Bunun benimle konuşmak için gönderilmiş bir kurul olduğu besbelli dedi Maytap. Şunları bana yakışan bir kibirle karşılayayım. Böylece burnunu havaya kaldırıp sanki pek önemli bir konuyu görüşüyormuş gibi ciddi ciddi suratını astı. Ama işlerini bitirinceye kadar işçiler onu görmedi. Tam ayrılırlarken işlerinden birinin gözüne çarptı. "Hey!" diye bağırdı işçi. "Amma da pis bir maytap." Duvarın üstünden hendeğe fırlattı onu. Havada uçarken "Pis maytap mı? Pis maytap mı?" dedi. "İmkansız. Nefis maytap. Evet evet adam böyle." dedi. Pisle nefisin söylenişi hemen hemen aynıdır. Kendileri de aynıdır zaten. Sonra çamura düştü. "Hiç de rahat değil burası," dedi. "Ama yeni kapçalardan biri olacak. Beni de buraya yeniden sağlığımı kazanmam için yollamışlar. Doğrusu sinirlerim çok bozuldu. Dinlenmem gerek." Parlak mücevher gibi gözleri, yeşil benekli elbisesiyle küçük bir kurbağa onun yanına kadar yüzdüm. "Görüyorum ki yeni gelmişsin," dedi kurbağa. "Şu dünyada çamur gibi yoktur. Bana yağmurlu bir hava, bir de hendek var, başka bir şey istemem. Öğleden sonra yağmur yağacak mı dersin? Bunu pek istiyorum. Ama gök mavi bulutsuz. Yazık doğrusu." dedim maytap. Öksürmeye başladı. "Ne tatlı bir sesin var," diye bağırdı kurbağa. "Tıpkı vıraklamaya benziyor. Vıraklama da dünyanın en ahenkli sesidir. Bir akşam korumuzu dinlersin. Çiftçinin evinin yanındaki, eskiden ördeklerin yüzdüğü havuzda oturup ay doğar doğmaz vıraklamaya başlarız. Öyle etkileyicidir ki bizi dinlemek için herkes uyanık kalır. Daha dün çiftçinin karısı annesine bizim yüzümüzden gözünü bile kırpmadığını söylüyordu. İnsanın beğenildiğini görmesi çok güzel." Öfkeyle dedim maytap. Bir tek kelime bile söyleyemediği için bayağı rahatsız olmuştu. "Çok tatlı bir ses doğrusu," diye devam etti kurbağa. "Benimle birlikte havuza gelirsin değil mi? Şimdi gidip kızlarımı bulayım. 6 tane güzel kızım var. Bir gün turna balığı onları görecek diye ödüm kapıyor. Canavarım bile. Elini fırsat geçse kızlarımın hepsini kahvaltıda yer bitirir. Neyse hoşça kal. Konuştuğumuza inan ki çok sevindim." "Ne de konuşma ya," dedim maytap. "Hep sen konuştun durdun. Konuşma falan değildi bu. Ne de olsa birinin dinlemesi gerektiği," cevap verdi kurbağa. "Yalnız kendim konuşmak isterim. Hem vakit kazandırır hem de tartışmaların önüne geçer. Ama ben tartışmalardan hoşlanırım," dedim maytap. "Güvenle." "Yok canım," dedi kurbağa. "Tartışmak bayağı bir şeydir. İyi bir toplumda herkesin fikri aynıdır çünkü. Neyse hadi hoşça kal. Uzakta kızlarımı görüyorum." Küçük kurbağa yüzüp gittim. "Edepsizin birisin," dedi maytap. "Çok da kötü yetiştirilmişsin. Benim gibi kişiler kendilerini anlatmak istedikleri zaman senin gibi ortaya çıkıp da kendilerini anlatan kişilerden hiç hoşlanmam. Bencillik diye buna derim işte. Bencillik de benim gibi huyu suyu olan iyi olanlar için dayanılmaz bir şeydir. Beni örnek almalısın doğrusu. Benden iyi örnek bulamazsın. Eline fırsat geçmişken faydalanmaya bak. Çünkü hemen saraya döneceğim. Sarayda beni pek severler. Prens de prenses. Dün benim şerefime evlendi. Aşralını bilirsin çünkü. Kocaman kahverengi bir sazın tepesinde oturan bir su sineği onunla konuşmanın faydası yok dedi. Hiç faydası yok. Çünkü kurbağa çekip gitti. Öyleyse kendini kaybetmiş sayılır. Ben değil diye cevap verdi maytap. Beni dinlemediği için konuşmamı kesecek değilim ya. Kendi sözlerimi dinlemek ben hoşlanırım. En hoşlandığım şeylerden biri de budur. Sık sık kendi kendime uzun nutuklar çekerim. Öyle zekiyim ki söylediklerimin tek kelimesini bile anlamadığım olur. Öyleyse felsefe hakkında konuşun," dedi su sineği. Sevimli tül gibi kanatlarını açarak göğe yükseldi. "Burada kalmaması amma da budalalık," dedi maytap. "Kafasını geliştirmek için eline böyle bir fırsat kolay kolay geçmez. Ama umurumda bile değil. Benim gibi bir dahi elbet günün birinde beğenilir." Çamura biraz daha gömüldü. Bir süre sonra kocaman beyaz bir ördek yapılmıştı kızak. Kanatları arasında da prensesin kendisi uzanmıştı. Uzun, kürkten pelerini ayaklarına değiyordu. Başında sırmalı küçük bir başlık vardı. İçinde oturduğu beyaz güllüye dolaşıp durdu. Kral da üç oğlanının aylığını bir kat arttırmalarını buyurdu. Gelinle güvey küçük incilerle süslenmiş mor kadifeyle kaplı bir kemerin altında el ele yürüdü. "Birbirlerini sevdikleri apaçık," dedi. "Kristallerin rengi ne kadar açık." Kral da aylığını ikinci kere arttırdı. "Ne büyük bir şeref," diye bağırdı saraylılar. Şölenden sonra balo verilecekti. Gelinle güvey gül dansını yaparken kral flüt çalacaktı. Söz vermişti. Çok kötü çaldı doğrusu ama kral olduğu için kimse bunu yüzüne karşı söylemedi. İşin aslında yalnız iki parça biliyordu. Hangisi çaldığı da bir türlü anlaşılamadı. Ama zararı yoktu bunun. Çünkü kral ne yaparsa yapsın herkes ne güzel ne güzel diye bağırıyordu. Programın son eğlencesi tam gece yarısı yapılacak olan havai fişek şenliğiydi. Küçük prenses hiç havai fişek görmemişti hayatında. Kral da düğün günü fişekçi başını hazır bulunmasını istemişti. Prenses bir sabah tarlada gezinirken prense bana ne kadar acıktığımı hatırlatıyor. Sonra vak vak vak diyerek ırmakta yüzdü gitti. Geri dön, geri dön diye bağırdı. Sana anlatacak çok şeyim var. Ama ördek onu aldırmadı bile. Maytap kendi kendine gittiğine sevindim dedi. Değişmez bir orta tabaka kafası var. Sonra çamura biraz daha gömülerek dahilerin yalnızlığını düşünmeye başladı. Birdenbire ellerinde bir kazan ve çalı çırpıyla beyaz gömlekli iki çocuk koşarak kıyıya geldi. Kurul bu olacak dedi Maytap. Kibirli kibirli duymaya çalıştı. Çocuklardan biri vay canına diye bağırdı. Şu kurumuş değneğe bak nasıl gelmiş buraya. Sonra Maytap'ı hendekten çıkardı. Kurumuş değnek mi dedi Maytap. İmkansız kurulmuş değnek dedi. Kurum kurum kurulmuş. Beni sarayın ileri gelenlerinden biri sanıyor. Öteki çocuk hadi şunu da ateşe atalım dedi. Kazanın kaynamasına yardım eder. Çalı çırpıyı bir araya getirip de en üstte de Maytap'ı koyduktan sonra ateşi yaktılar. Şahane bir şey bu diye bağırdı Maytap. Herkes görebilsin diye beni güpegündüz ateşleyecekler. Artık uyuyabiliriz dedi çocuklar. Uyandığımızda kazan kaynamış olur. Sonra çimenlere uzanıp gözlerini kapadılar. Maytap ıslak olduğu için yanması uzun sürdü ama sonunda ateş aldı. Artık fırlıyorum diye haykırarak eğilmeden durmaya çalıştı. Yıldızlardan bile yükseğe çıkacağım biliyorum. Aydan bile yükseğe çıkacağım güneşten bile. Hem o kadar yükseleceğim ki vız vız vız dimdik havaya fırladı. Ne güzel diye bağırdı. Hep böyle çıkacağım ne kadar başarılıyım. Ama kimsecikler görmedi onu. Sonra gövdesini acayip bir sızı kapladı. Şimdi patlayacağım diye bağırdı. Dünyayı ateşe vereceğim. Öyle bir gürültü çıkaracağım ki tam bir yıl kimse başka bir şeyden bahsedemeyecek. Sahiden de patlayıverdi. Güm güm güm diye çatırdadı Barut. Tam da böyle oldu. Ama kimsecikler duymadı onu. Derin bir uykuya daldıkları için çocuklar bile fark etmedi. Kendinden kalan arkada bıraktığı yalnız değneğiydi artık. O da hendeğin yanında gezintiye çıkmış olan bir kazın sırtına düştü. Allah Allah diye bağırdı kaz. Yağmur yerine değnek yağıyor. Sonra suya koştu. Maytap büyük bir ilgi toplayacağımı biliyordum diye solduktan sonra sönüp gitti. Öyleyim ya. Maytap der. Yüze yüze yanına geldi. Kendiler. Tabii sen bu işlerden hiç anlamazsın. Derişebilir diye anlasın. Çünkü